Ayrımonik'i, Rüzgar'ın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 128. 1936 Madrid, İspanya Savaşı. İspanya Cumhuriyeti'ne karşı başlayan ayaklanma kışlalarda, kiliselerde ve saraylarda kotarılmış. Generaller, din adamları, kralın uşakları ve yağlı iple bıçak erbabı feodal beyler bu savaşın karanlık baş oyuncuları. Şilili şair Neruda onlara lanet yağdırarak günün birinde yüreklerine saplanacak olan kurşunlara çağrı çıkarıyor. Granada'da faşistler Neruda'nın kardeşi gibi sevdiği Endülüs şairi Federico Garcia Lorca'yı vurmuşlar. Bir eşcinsel ve kızıl olduğu ya da öyle göründüğü için. Neruda kandan sırılsıklam olmuş, İspanyol toprakları üzerinde gezinirken değişime uğruyor. Kafasını siyasete takıyor ve şiirden tıpkı maden ve un gibi yararlı bir nesne olup çıkmasını, yüzünün kömür tozuyla kararmasını ve göğüs göğüse dövüşmeye kendini hazırlamasını istiyor. 1936 San Salvador, Martinez. İsyanın başına geçen Francisco Franco kendisini Generalissimo ve İspanya Devlet Başkanı ilan ediyor. Burgos kentine ilk diplomatik tanıma uzak Karayipler'den geliyor. El Salvador diktatörü General Maximiliano Hernández Martínez meslektaşının yeni doğmuş diktatörlüğünü kutluyor. 30 bin Salvadorlu'nun kanına giren Martinez, bu iyi yürekli dede karınca öldürmenin insan öldürmekten daha büyük suç olduğu kanısındadır. Çünkü ileri sürdüğüne göre karıncalar ölümden sonra yeniden dirilemezlermiş. Maestro Martinez her pazar radyodan halka seslenerek uluslararası siyasal durum, bağırsak parazitleri, ruhların yeniden dünyaya dönmesi ve komünizm tehlikesi konusunu anlatır. Bakanlarının hastalıklarını, başkanlık sarayının avlusunda tuttuğu kocaman şişelerdeki renkli sularla sık sık tedavi etmek uyumdadır. Çiçek salgını baş gösterdiğinde de hastalığı korkutup kaçırmak için sokak lambalarına kırmızı selofan sarar. Komploları ortaya çıkarmak için dumanı tüten bir çorba tenceresinin üzerine sarkaç sallandırır. En ciddi sorunları çözümlemek için Başkan Roosevelt'e başvurur. Ve telepati kullanarak Beyaz Saray'la doğrudan iletişim kurar. 1936 San Salvador, Miguel 31 yaşında. Hapisten yeni çıkan Miguel, kelepçeli hücre hapsinde hemen hemen 2 yıl sokaklarda geziyor. Hiçbir şeyi olmayan paçavralar içinde bir parya. Artık partisi yok çünkü üyesi oldu Komünist Partisi'ndeki yoldaşları onun diktatör Martinez'le pazarlığa oturup anlaştığından kuşkulanıyorlar. Miguel'in işi de yok çünkü Martinez onun iş bulamamasını sağlıyor. Miguel'in karısı yok çünkü çocukları alıp gitmiş. Miguel'in ne evi ne yiyeceği ne ayaklarında papuç hatta ne de bir adı var. Miguel Marmol diye birinin var olmadığı, çünkü kendisinin 1932'de idam edildiği resmen kayda geçilmiş. Miguel her şeyi artık kesin sona erdirmeye karar veriyor. Bu düşüncelerle yaşamak yeter. Tek bir satır vuruşuyla damarlarını açabilir. Miguel tam satırını havaya kaldırırken yolda merkebe binmiş bir çocuk görünüyor. Çocuk o koskocaman hasır sombrerosunu çıkarıp Miguel'i selamlıyor ve elindeki Hindistan cevizini kırmak için satırını rica ediyor. Sonra da Hindistan cevizinin yarısını ona sunuyor. İçmeye su, yemeye meyvenin eti. Miguel bu tanımadığı çocuk ona bir şölen sunmuşçasına iştahla yiyip içiyor. Sonra ayağa kalkıp yürüyerek ölümden uzaklaşıyor. İşte Miguel Marmol'un 31 yaşında yeniden dünyaya gelişi böyle oluyor. 1936 Guatemala City, Ubico. Gerçi Martinez birkaç saatle onu atlatmış, gene de Ubico hiç değilse Franco'yu resmen tanıyan ikinci kişi oluyor. Hitler ve Mussolini'den 10 gün önce Ubico İspanyol demokrasisine karşı ayaklanan adama meşruluk damgası vuruyor. Guatemala Devlet Başkanı General Jorge Ubico, ikiz kardeş gibi benzeşiyoruz dediği Napolyon Bonaparte'ın suretleriyle çevrili olarak hüküm sürüyor. Ne var ki kendisi motosiklete binmeye meraklı, yürüttüğü savaşında Avrupa'nın fethiyle ilişkisi yok. Onunkisi kötü düşüncelere açılmış bir savaştır. Kötü düşüncelerin karşısında asker disiplini. Ubiko posta görevlilerini, senfoni orkestrasının müzikçilerini ve de okul çocuklarını askerleştiriyor. Dolu bir kursak kötü düşüncelerin anası olduğu için United Fruit şirketinin çiftlik ırgatlarına ödediği ücretleri yarıya indiriyor. Kötü düşüncelerin babası olan aylaklığı da bu suçu işleyenleri kendi topraklarında bedava çalışmaya zorlayarak cezalandırıyor. Devrimcilerin zihinlerindeki kötü düşünceleri kovmak için de polis zindanlarında onların kafalarını sıkıştıran çelik bir taç icat ediyor. Ubiko, Ubiko onuruna büyük bir anıt dikmek amacıyla Kızılderililere her ay 5 centavo bağışta bulunmak zorunluluğu getirmiş. Eli ceket göğsünün içinde yontucuya poz veriyor. 1936 Trujillo City. Trujillo döneminin 6. yılında. Dominik Cumhuriyeti başkentinin adı düzeltiliyor. Kurucularının Santo Domingo adını verdiği kent Trujillo City oluyor. Liman da şimdi Trujillo adını alıyor. Birçok kent ve kasaba, plaza, çarşı ve cadde gibi. Generalissimo Rafael Leónidas Trujillo, Trujillo City'den İspanya'daki Generalissimo Francisco Franco'ya en yürekten desteklerini yolluyor. Trujillo, Kızıllarla tanrı tanımazların bu yorulmak bilmez belası, tıpkı Anastasio Somoza gibi bir US işgalinin meyvesidir. Alçak gönüllülüğü onun ülkedeki tüm otomobil plakalarına adını ve bütün posta pullarını, resmini basmasını engellemiyor. Ne de 3 yaşındaki oğlu Ramfis'e albaylık rütbesi vermeyi basit ve hakça bir olgu olarak görmesini. Sorumluluk duygusu yüzünden ülkedeki tüm bakanlarla kapıcıları, piskoposlarla güzellik kraliçelerini kendisi atıyor. Girişim ruhunu körüklemek amacıyla da Trujillo, bütün tuz, tütün, petrol, çimento, un ve kibrit tekerlerini Trujillo'ya veriyor. Kamu sağlığının hatırı için Trujillo, Trujillo mezbahalarından et ve Trujillo sütanelerinden süt almayan iş yerlerini kapatıyor. Kamu güvenliğinin hatırı için de Trujillo'nun sattığı güvenlik sigortalarının alımını zorunlu kılıyor. Gelişim dümenini sıkıca kavramış olarak Trujillo, Trujillo girişim kurumlarını vergi yükünden kurtarıyor ve bu arada mülklerine su ve yol, fabrikalarına müşteri sağlıyor. Kent ve kasaba sokaklarında yalın ayak gezenler, ayakkabı yapımcısı Trujillo'nun buyruğuyla hapse atılıyorlar. Gücü her şeye yeten bu kişinin sesi tartışmaya olanak tanımayan bir düdük gibidir. Yemekte kadeh tokuşturduğu bir vali ya da milletvekili kahveden sonra mezarlığın yolunu tutabilir. Trujillo ilgilendiği mülkleri satın almıyor, işgal ediyor. İlgilendiği kadınları ise baştan çıkartmıyor, parmağıyla gösteriyor. Yağmura karşı işlem. Selli sağanaklar ürünleri su altında bıraktığı zaman Dominik Cumhuriyeti'ne gereken çözüm yağmur altında ıslanmadan yürüyerek Tanrı'ya ve kutlu ermiş Barbara'ya ivedi yakarılarda bulunacak uygun nitelikli bir niyazcıdır. İkizler yağmura gem vurup şimşekleri korkutarak kaçırmakta özellikle etkilidirler. Dominik'in Salcedo havzasındakiler ise başka bir yönteme başvuruyorlar. Irmak sularıyla cilalanmış olan cinsten iki büyük oval taş bulup uzun bir ipin iki ucuna sıkıca bağlayarak bir ağaç dalına asıyorlar. Bu taştan yumurtaları avuçlarında iyice sıkarak Tanrı'ya dua ediyorlar. O da bir haykırı koparıyor ve kara bulutlarını aldığı gibi başka yere gidiyor. Söz dinlemezliğe karşı işlem. Maria Lao'nun anası her gün ayinlere gidip kesintisiz dualar okuyan bir kadın. Tanrı'ya bir mucize yaratsın da kızını söz dinler biri yapsın diye. Bu arada bu arsız kızın küstahlıklarını da bağışlasın diye yalvarmaktan dizlerini aşındırmış. Bir kutlu cuma akşamı Maria Lao ırmak boyuna indi. Annesi boş yere onu durdurmaya çalıştı. Bir düşünsene, peygamberimiz İsa'yı öldürdükleri sırada. Tanrı'nın gazabı kutlu cuma günü sevişenlere sonsuza değin birbirlerine yapışık kalmasına yol açar. Gerçi Maria Lao sevgilisiyle buluşmaya gitmemişti. Gene de bir günah işledi. Irmakta çıplak yüzlü ve sular bedeninin yasak kuytularını gıdıkladığında zevkten ürperdi. Sonradan Maria Lao sudan çıkmaya çalıştıysa da çıkamadı. Çünkü her yanı balık pullarıyla kaplanmıştı ve ayaklarının yerinde bir balık kuyruğu vardı. Dominik Cumhuriyeti'nin sularında Maria Lao o gün bugündür yüzüp duruyor. Asla bağışlanmadı. 1937 Dahabon Kara Tehlikeye Karşı İşlem. Hükümlüler Dominik Cumhuriyeti'nde çalışan Haiti'li siyahilerdir. Son ayrıntısına kadar General Trujillo'nun tasarladığı bu askersel şeytan kovma ayini 1,5 gün sürüyor. Şeker Kamışı Havzası'nda askerler Haiti'li işçileri ağıllara doldurup erkek, kadın ve çocuklardan oluşma davarlar hemen oracıkta satırlarıyla temizliyor ya da ellerini ayaklarını bağlayıp süngü ucunda denize yürütüyorlar. Yüzünü günde kaç kez pudralayan Trujillo, Dominik Cumhuriyeti'ni bembeyaz istemektedir. 1937 Washington Haberler. 2 hafta sonra Haiti hükümeti Dominik Cumhuriyeti hükümetine sınır bölgesindeki son olaylar konusunda kaygılarını bildiriyor. Dominik Cumhuriyeti'nin hükümeti kapsamlı soruşturma yapmaya söz veriyor. Kıtanın güvenliği adına Birleşik Devletler hükümeti Trujillo'ya bölgede olası bir sürtüşmeyi önlemek amacıyla bir kefaret ödemesini salık veriyor. Uzayıp giden görüşmeler sonunda Trujillo, Dominik topraklarında 18 bin Haitili'nin can vermiş olduğunu kabul ediyor. Ona kalırsa kimi kaynakların ortaya attığı 25 binlik rakam olayları ahlaksızca sömürmek niyetinin dışa vurumudur. Trujillo Haiti hükümetine 522 bin dolar tazminat ödemeyi kabul ediyor. Başka bir deyişle resmen kabul edilen her ölüm için 29 dolar. Beyaz Saray yerleşmiş Inter-Amerika anlaşmaları ve prosedürleri çerçevesinde bir anlaşmaya varıldığı için kendi kendini kutluyor. Dışişleri Bakanı Cordell Hull, Washington'da Başkan Trujillo'nun Orta Amerika'daki hatta hemen hemen bütün Güney Amerika'daki en büyük adam olduğunu belirten bir demeç veriyor. Tazminat nakit olarak yollu yolunca ödendiğinde Dominik Cumhuriyeti ile Haiti'nin başkanları sınırda kucaklaşıyorlar. 1937 Rio de Janeiro, Kızıl Tehlikeye Karşı Önlem. Brezilya Başkanı Getulio Vargas'ın diktatörlük kurmaktan başka seçeneği kalmadı. Basın ve radyo haberlerinin bombardımanıyla Cohen planı açıklanınca Vargas parlamentoyu ve seçimli demokrasiyi askıya almak zorunda kalıyor. Anavatan yerinde oturarak Moskova sürülerinin ilerleyişine göz yumacak değil ya, hükümetin bir bodrum odasında bulduğu Cohen planı, komünistlerin Brezilya'yı ele geçirmek için kurdukları komployu tüm ayrıntılarıyla hem taktik hem strateji veriyor. Plana Cohen denmesi bir stenografi hatası yüzündendir. Planı ortaya atan yüzbaşı Olimpio Maura Filho, aslında Bela Kun'un önderliğindeki kısa ömürlü bir Macar ihtilalinin belgelerine dayandırdığı için bu plana Kun adını vermişti. Neyse, at konusu ikinci derecede önemlidir. Bu arada yüzbaşı Maura Filho hak ettiği terfiye kavuşarak binbaşı oluyor. 1937 Kariri Vadisi, Kamusallık Suçu. Uçaklardan onları bombalıyor, makineli tüfeklerle biçiyorlar. Yerde onları boğazlıyor, diri diri yakıyor, çarmıha geriyorlar. Brezilya ordusu Canudos kamu yerleşim birimini yerle bir ettikten 40 yıl sonra kuzeydoğudaki yemyeşil Caldeirao adasına da aynı şeyi yapıyor. Hem de aynı suçtan ötürü, özel mülkiyet ilkesini yatsımak. Caldeirao'da hiç kimseye ait hiçbir şey yoktu. Ne dokuma tezgahları, ne tuğla fırınları, ne köyün çevresindeki deniz gibi mısır tarlaları, ne de öteki pamuk tarlalarının uçsuz bucaksız beyazlığı. Kimsenin değildi bunlar, herkesindi ve hiç kimse aç çıplak değildi. Yok yoksullar bu kamusal yerleşim birimini gezgin çöl evliyası Jose Lorenzo'nun omzunda taşıyıp getirdiği kutsal çöl haçının çağrısı üzerine kurmuşlardı. Haçın dikileceği yeri de haçı oraya taşıyacak adamı da Meryem Ana seçmişti. Uzak kentlerin gazetelerine bakacak olursanız bu partal evliya 11 bin bakireden kurulu bir haremin sultanıdır. Ve bu yetmezmiş gibi bir yandan da tahıl ambarlarında gizli silah depolayan bir Moskov ajanıdır. Caldeirão yerleşim biriminden geriye hiçbir şey, hiç kimse kalmıyor. Yalnızca evliya Lorenzo'nun bindiği Transilim adındaki kısrak dağlara kaçmış. Bu cehennem güneşinin altında boş yere birazcık gölge sunan bir çalılık aranıyor. 1937 Rio de Janeiro, Monteiro Lobato. Sansürcüler Monteiro Lobato'nun petrol skandalı adındaki yapıtını yasaklıyorlar. Kitap Brezilya'da petrol olmadığını ileri süren petrol tröstünün ve bu tröstün satın alınmış ya da kiralanmış teknik adamlarının ağırına gidiyor. Yazar Brezilyalı bir petrol şirketi kurmaya çalışarak kendi kendini batırmış. Ondan önce de yayıncılık işini yalnız kitapçılarda değil, eczanelerde, pazar yerlerinde ve gazetecilerde kitap satmak gibi çılgın bir düşünceye kapıldığı için yürütememişti. Aslında Monteiro Lobato kitap yayımlamak değil, yazmak için yaratılmıştı. En güçlü yanı çocuklara masal anlatmak. Bentevejo Amarillo çiftliğindeki kıt zekalı bir domuza Rabico Marquis'i adını yakıştırıyor. Bir mısır koçanı da İncil'in Latincesini okuyup cins tavuklarla İngilizce konuşan saygın bir vikont olup çıkıyor. Marquis ise paçavra bebek Emelia'ya baygın gözlerle bakıyor. Bebek de konuşmaya geç başladı ve bu yüzden içinde bir sürü laf biriktiği için nefes bile almadan çene çalıp duruyor. 1937 Madrid, Hemingway. Franco'nun askerleri ve Hitler'in uçaklarıyla kıstırılmış olan bu başkentte Hemingway'in raporları kendi kaldığı otelin bir adım ötesinde tüm şiddetiyle sürmekle olan savaşı anlatıyor. Issız İspanya'ya neden gelmiş Hemingway? Dünyanın dört bir köşesinden uluslararası alaya katılmaya gelenler gibi bir militan olduğu pek söylenemez. Hemingway'in yazılarında açığa vurduğu şey bambaşkadır. Erkekler dünyasındaki kıran kırana onur arayışı. Zaten İspanyol Cumhuriyeti'nin şu siperlerinde karneye bağlanmamış olan tek şey de onurdur. 1937 Mexico City, Bolero. Meksika'da Augustin Lara'nın boleroları Ulusal Eğitim Bakanlığı'nca müstehcen, ahlaka aykırı ve yoz şarkı sözleri çocukların terbiyesini bozabilir. Gerekçesiyle okullarda yasaklanıyor. Lara gözlerinde güneş sarhoşu palmiye ağaçları taşıyan mahvolmuş kadını övüyor. Göz bebeklerinde can sıkıntısının tavus kuyruğu gibi açıldığı sefahat kadınından aşk dileniyor. İpek tenli kurtizanın şahane yatağını düşlüyor, kendinden geçmiş durumda. Günah kadınının ayakları dibine güller seriyor ve utanç kadınını ağzından akan bala karşılık güzel kokularla mücevherlere boğuyor. 1937 Mexico City, Cantinflas. Taşra insanları gülmek için çadırlardaki o yoksul derme çatma tiyatrolara doluşuyor ve bütün sahne ışıkları Cantinflas'ı aydınlatıyor. Yaşamda öyle anlar vardır ki sahiden yaşanmıştır diyor Cantinflas. O kalem bıyığı ve bol pantolonuyla monoloğunu şimşek hızında sürdürerek. Ağzından saçılan abuk subuk salvoları yarı pişmiş entelektüellerle politikacılara göndermedir. Hiçbir şey demeden konuşan, bir düşünceyi sonu gelmez cümlelerle kovalayıp bir türlü yakalayamayan ağız ishalli ulema takımına. Bu topraklarda ekonomi parasal enflasyon çekerken siyaset ve kültür yaşamı da laf enflasyonundan dertlidir. 1937 Mexico City, Cardenas. Meksika İspanya'daki savaştan elini eteğini çekmiş değil. Lázaro Cárdenas bulunmaz başkan, sessizliğin dostu, laf azanlığın düşmanı, yalnızca destek çıkmakla kalmıyor. Desteği hayata geçirerek denizlerin ötesindeki cumhuriyete silah yolluyor ve gemiler dolusu yetim çocuğa kucak açıyor. Cárdenas ülkeyi yönetirken bir yandan da dinliyor. Köşe bucak dolaşıyor ve çevresine kulak veriyor. Kasaba kasaba gezerek yakınmaları sonsuz bir sabırla dinliyor ve yapılabilecek olandan çoğuna asla söz vermiyor. Sözünde duran bir adam olduğu için az konuşuyor. Cárdenas gelene dek Meksika'da hükümet etmek sanatı dil oynatmaktan ibaretti. Ama şimdi Cárdenas evet ya da hayır dediğinde insanlar ona inanıyorlar. Geçen yaz toprak reformu başlattı ve o günden bu yana yerli yerleşim birimlerine toprak tahsis etmeye ara vermedi. Devrimi bir işletme olarak görenler ona yürekten diş biliyor. Cárdenas'ın az konuşmasını, Kızılderililer arasında bunca zaman geçirdiği için İspanyolcayı unutmuş olmasına bağlıyor. Ve günlerden bir gün apış arasına bez, başına tüy takmış olarak ortaya çıkacağını söylüyorlar. 1938, Anane Cuilco, Zapata'nın oğlu Nicolás. Anane Cuilco campesinoları toprak uğruna herkesten daha önce, herkesten daha yaman savaştılar. Gel gelelim Zapata'nın doğup baş kaldırarak büyüdüğü yerlerde akan bunca kandan, geçen bunca zamandan sonra değişen pek az şey var. Çatışmanın temelinde yüzyıllarla güvelerin kemirmiş olduğu bir deste kağıt yatıyor. Üzerinde genel valinin mührünü taşıyan bu belgeler, bu köylülerin kendi topraklarının sahibi olduğunu kanıtlıyor. Emiliano Zapata onları askerlerinden birinin, Pancho Franco'nun eline teslim etmişti. Bunları kaybedersen compadre, sonun bir ağaç dalından sallanarak kurumak olur. Gerçekten de kaç kereler Pancho bu kağıtlarla kendi canını kıl payı kurtarmıştı. Anane Cuilco'nun en iyi dostu oraya gelip campesinoları dinlemiş ve haklarını kabul edip büyütmüş olan Başkan Lázaro Cárdenas'tır. En büyük düşmanı da Emiliano Zapata'nın oğlu milletvekili Nicolás Zapata. Nicolás yörenin en zengin topraklarına el koymuş, geri kalanlara da el koymak niyetindedir. 12. ayrımın sonu. Sayfa 137.